Ayrım 2.
Bir gün Şems-i Tebrizi Hazretleri Evhavüddin Kirmani Hazretlerine ne işle meşgulsün diye sordu. Evhavüddin, hakikat ayını yani Allah'ın nurunu leğendeki suda seyrediyorum. Yani güzel çehrelerde Allah'ın sanatını, kudretini, güzelliğini görüyorum deyince, ensende çıban mı çıktı ki hakikat ayını gökyüzünde göremiyorsun da yeryüzünde dolaşan fani güzellerin yüzünde onu arıyorsun dedi. Kendinden geçmiş bir halde bazen sana ey Hasan'ın babası der, bazen de ey güzel, ey başı küçük, bedeni taze diye seslenir. Beyitte geçen ey Hasan'ın babası terkibindeki Hasan Çelebi Hüsamettin'in adıdır. Bu beyitteki hitabın kendisine ait olması gerekiyor. Hüsamettin Çelebi, Mevlana'nın manevi oğlu sayılmaktadır. Beytin ikinci mısrağındaki ey başı küçük, ey bedeni taze mısrağı Arapçadır. Bu mısra Hallacı Mansur'undur. Mevlana, Divan-ı Kebir'indeki bu mısra ile başlayan gazelinde Hüsamettin Çelebi'ye iltifat maksadıyla Hallacı Mansur bu şiiri senin için söylemiştir diye buyurur. Divan-ı Kebir, Firuzanfer baskısı cilt 4 sayfa 236. Bazen de kendi nakşını suretini yıkar gider, bunu da sevgilinin şekilsiz suretsiz bilinmesini sağlamak için yapar. Arif kendi maddi varlığını öldürürse şekilden suretten kurtulur, hakkı manen bulur. Bu beyitte batının, iç yüzün ve hakikatin aydınlanmasına işaret vardır. Duygu gözünün mezhebi, yolu, mutezile yoludur. Akıl gözü ise vuslata ermiştir. Sünnidir, peygamberin yolundadır. Mutezile mezhebi, bu mezhebin kurucusu Hasan-ı Basri. H110 taksim M728 hazretlerinin talebelerinden Ataoğlu Vasıl'dır. Üstadının mezhebinden yani sünnilikten ayrılmış olduğu için kurduğu mezhebe İtizal ve mensuplarına mutezile denmiştir. Bu mezhep mensupları çoğu zaman hislerine kapılırlar. Sünnet ehline uymayan bazı inançları şöyle özetlenebilir. 1. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını reddederler. 2. Cenab-ı Hakk'ın görülmesini kabul etmezler. 3. Bu mezhepte bulunanlar, kul kendi işinin fiilinin halıkıdır diyerek, kaza ve kaderi inkar ettikleri ve insan kendi kaderinin yaratıcısıdır inancına vardıkları için bu mezhep mensuplarına kaderiye de denir. Cebriye inancının tam zıttıdır. Cebriyeciye göre kul yaptığı hiçbir işten sorumlu değildir. Sanki o işi Allah insana zorla yaptırıyor. Mümin kadere iman etmekle beraber cebre inanmaz. Bu iki yolun ortasındadır. Mutezile inancında olanlar hislerinin maskarası olmuşlardır ama sapıklıklarından kendilerini sünni gösterirler. Kim duygusuna kapılıp kaldı ise mutezile'dir. Ben sünniyim demesi bilgisizliktendir. Kim duygudan dışarı çıkarsa sünni odur. Gören göz, hoş gidişli olan aklın görür gözüdür. Hayvanın gözü padişahı görebilseydi, öküz de eşek de Allah'ı görürdü. Sen de hayvanlarda da bulunan nefsani duygulardan başka bir duygu olmasaydı, Adem oğulları nasıl olur da yücelirlerdi, mükerrem sayılırlardı? İnsan hayvanla ortak duyguları paylaştığı halde nasıl olur da ilahi sırlara mahrem olurdu? Sen şekilden, suretten kurtulmadıkça Allah'a şekle sığar yahut şekle sığmaz demen yersizdir, boştur. Hakkın sayısız tecellilerinden beşine sufiler Hazerat-ı Hams adını vermişlerdir. Bunlar bir çeşit mertebelerin açıklanmasıdır. Bu mertebelerden birincisine Hazreti Ehadiyet demişlerdir. Bu mertebe Cenab-ı Hakk'ın zat-ı alemidir. Bu aleme la ta'ayyun gaybül gayb, kenzü mahfi, amayı mutlak adları da verilir. Bu alemde Allah'ın isimleri, sıfatları bile tecelli etmemiştir. İlk taayyün, ilk tecelliyi gösteren ehadiyet mertebesine, hakikati Muhammediye mertebesi diyenler de vardır. Bu mertebede Allah'ın zatı düşünülemez. bir hadis-i şerifte Allah'ın nimetlerini düşünün fakat zat-ı ilahiyeyi düşünmeye kalkışmayın diye buyurulmuştur. İkinci mertebe Hazreti Vahidiyettir. Bu mertebede Allah'ın isimleri ve sıfatları açık ve seçik hale gelmiştir. Bu mertebeye hakikati insaniye mertebesi de denir. Birinci mertebede Allah zatı ile tasavvur olunamaz. Yani insanın hatırına her ne gelirse Allah onun dışındadır. Tasavvur ettiğin şey gibi de değildir. Hak bu mertebede Mevlana'nın bu beytinde buyurduğu gibi namutasavver, şekle tasavvura sığmaz bir haldedir. Bu ikinci mertebede yani vahidiyet mertebesinde ise sıfatı ile açık hale gelmiştir. Mesela Allah semi, işiticidir. Basir, görücüdür. Yani Allah işitir, görür. Hakk'ın yarattığı mahluklar arasında da işitenler ve görenler olduğu gibi onlara kıyas ederek Allah'ın işitme görme sıfatlarına dair fikir peyda edilebilir. Bu sebeple Cenab-ı Hak musavver, şekle tarife sığar, mutasavvare, tasavvur edilebilir demek mümkündür. Hazreti Mevlana bu görüşlere işaret ettikten sonra suret aleminden kurtulmamış, maddede takılıp kalmış bir kişinin Allah'ın tasavvur edilebilmesi, şekle sığması yahut tasavvur edilemez, şekle sığmaz diye konuşması batıldır, yersizdir diye buyurmaktadır. Şekle sığmaz yahut şekle sığar diye konuşmak tamamıyla iç olmuş, öz kesilmiş, kabuktan deriden kurtulmuş, manaya ulaşmış kişinin hakkıdır. Başkası konuşamaz. Eğer sen kör isen köre teklif yoktur. Değilsen yürü git, sabret. Sabır darlık anahtarıdır. Çünkü sabr ilacı hem gözdeki gaflet perdelerini yakar, hem sahibinin gönlünü ferahlatır, göğsünü açar. Gönül aynası. Gönül aynası dünya sevgisi tozundan, nefsani arzulardan temizlenir. Pak ve saf bir hale getirilirse orada su ve toprak nakışlardan başka şeyler görürsün. Gönül aynasında hem resmi nakşı görürsün hem de resmi ve nakşı yapanı, hem devlet saadet yaygısı seyredersin hem de onu yayanı ve döşeyeni. Benim manevi yârim olan kamil insanın hayali bana Halil İbrahim aleyhisselam gibi göründü. Aslında o görünüşte puttur, maddi varlıktır. Hakikatte ise put kırandır. Mevlana kamil insanın suretini, maddi varlığını da ruhun kafesi olduğu için çok değerli, sevimli buluyor. Onu puta benzetiyor. Manasını da maddeyi, nefsani arzuları ayak altına aldığından put kıran Halil İbrahim'e benzetiyor. Allah'a şükürler olsun ki kamil insan göründü de can onun hayalinde kendi hayalini gördü. Mümin, müminin aynasıdır hadisi gereğince, kamil insan bize lekesiz, tertemiz, tozsuz bir ayna olur da, ruhumuz o parlak aynada kendini görür. Yani hak aşıkı, kamil insanın yüzünde kendi özünü, kendi gerçek varlığını görür. Bu görüş maddi bir görüş değildir. İnsanın aynada gördüğü kendi hayali de değildir. Bu tamamıyla gönüle bağlı, İnsanın ruhu ile ilgili bir haldir. Dostun maddi varlığının ötesinden gelen sarhoşluk, bir iç rahatlığı, bir hoşlanıştır ki bu tarif edilemez. Mevlana'nın gördüğü için hoşlandığı ve Allah'a şükrettiği kamil insandan maksadı, Hüsamettin Çelebi olduğu gibi Tebrizli Şems'te düşünülebilir. Ey kamil insan! Dergahının toprağı gönlümü büyüledi. Senin hakikatini, manevi gücünü göremeyenin, sana karşı büyüklük taslayanın toprak başına olsun. Kendi kendime dedim ki, eğer ben güzel isem, bu güzelliğim ondan, onun lütfundandır. Güzel değilsem, zaten çirkinler bile bana gülerler. Bunun çaresi kendime bakmamdır. Ona layık değilsem, ben seni hiç alır mıyım diye bana güler. Bir kimse Hakk'ın nazarında makbul bir kişi olup olmadığını anlamak için kendine bakmalı ve gönlüne danışmalıdır. Eğer kalbinde Allah'a karşı bir hayranlık, bir sevgi duyuyorsa, kendisinin de Allah tarafından sevildiğini anlamalıdır. Gönlüne o hayranlığı, o sevgiyi veren kimdir? O sevgiyi uyandıran Allah'tır. Çünkü bir hadis-i şerifte aynen şöyle buyurulmaktadır. Bir kimse Allah tarafından sevilip sevilmediğini anlamak için kendi gönül durumuna baksın. Eğer o kul Allah'ı gönlünde manen buluyorsa, hissediyorsa, Allah'ın yarattığı eserlerde onun güzelliğini, yaratma gücünü görüp de hayran oluyorsa, Allah da onu sevmektedir. Çünkü kul Allah'ı ne kadar severse, Allah da o kulu o kadar sever. Mesnevi Şerhi Ankaravi Hazretleri Cilt 2 Sayfa 35 1289. O güzeldir, güzelliği sever. Genç bir delikanlı, eli ayağı tutmaz, bunamış bir ihtiyar kadını seçer. Alır mı? Allah güzeldir, güzelliği sever hadisine işaret edilmiştir. Güzel, güzeli cezbeder, çeker alır. Bunu bil de, doğruluğunu anlaman için temizler temizlerindir ayetini oku. Dünyada her şey kendi cinsi olan şeyi çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar, batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler. Gözünü kapayınca nuru göremez olursun da içine bir huzursuzluk çöker, canın sıkılır. Göz güneşin nurundan ayrı düşmeye nasıl sabreder? Gözünü yumunca canın kopuyormuş gibi bir ızdıraba düşersin. Gözün gündüzün nurundan ayrılmaya sabrı yoktur. Senin üzüntün, sıkıntın gündüz nuruna çabucak kavuşmak isteyen göz nurunun özleminden ileri gelir. Gözün açık iken içine bir üzüntü çökerse, üzülür, perişan olursan, bilmiş ol ki gönül gözün kapalıdır. Onu aç ki gamdan, elemden kurtulasın. Çektiğin sıkıntıyı, ızdırabı gönlünün iki gözünün de kapalı olduğundan bil. Çünkü gönül gözü kıyasa sığmaz, sonsuz nur aramaktadır. Sen iki baş gözünü kapayınca az bir zaman için nurdan ayrı düştüğüne üzülüyorsun da bu yüzden hemen gözlerini açıyorsun. O sonsuz olan gönül gözünün iki nurundan, akıl ve basiret nurundan mahrum kalmak da seni perişan etmededir. Kendine gel de onları koru. Gönlüme hakkın bir cezbesi düştü. O beni çağırıyor. Ben de kendime bakayım. Onun tarafından cezbedilmeye layık mıyım? Yoksa bed suratlı çirkin biri miyim? Çünkü bir güzel bir çirkini peşine düşürürse onunla alay ediyor demektir. Acaba kendi yüzümü nasıl görebilirim? Ne renkteyim? Gündüz gibi miyim? Yoksa gece gibi mi? Kendi ruhumun nakşını, resmini bir hayli zamandır aradım durdum. Fakat o nakşı, o resmi hiç kimsede göremedim. Sonunda kendi kendime dedim ki, ayna ne içindir, neye yarar? İnsan kendini görsün, bilsin diye icat edilmemiş midir? Demiri cilalayarak yaptıkları aynalar, görünen yüzleri görmek içindir. Can yüzünü gösteren aynanın değeri ise çok pahalıdır. Bizim can aynamız ancak sevgilinin yüzüdür. O sevgili, o diyardan, hakikat aleminden olan sevgilidir. Gönle dedim ki, ey gönül, sen küllü gösteren bir ayna ara, yani sana Cenab-ı Hakk'ı düşündüren, içine her şeyi aksettiren, sonsuz bir deniz gibi olan kamil insana git. Dereden fayda olmaz. Senin gözün gönlüme göz olunca, bu görmeyen gönül göz kesildi, gözün ta kendisi oldu. Seni ebedi ve külli bir ayna olarak gördüm. Senin yüzünde ben kendimi, gerçek varlığımı müşahede ettim. Sonunda o kamil insanın iki gözünde parlak bir yol gördüm ve o yola düşerek orada kendimi buldum dedim. Vehmim dedi ki, kendine gel, o senin gördüğün hayalindir. Aklını başına al da kendini hayalinden ayır dedi. Benim nakşım, hayalim senin gözünden seslendi de dedi ki, zaten biz birlikteyiz, ayrı değiliz. Aramızda birlik vardır. Ben senim, sen de bensin. Kamil insanın bu nurlu ve ölümsüz gözünde bunca gerçekler dururken, hayal nasıl olur da vehim tesiri ile bu göze yol bulabilir? Eğer benden başka senin gözlerinde sen kendi nakşını görürsen, onu hayal bil de defet, sür gitsin. Çünkü o senin gözlerine yok olan şeylerin sürmesini çeker, şeytanın resminden şarap içer. Onun gözleri hayal ve yokluk evidir. Bu yüzden onlar yokları var gibi görürler. Benim gözüm Allah'ın sürmesiyle sürmelendi. O varlık evidir, hayal evi değildir. Gözünün önünde bir tek kıl bile olsa, hayalinde sana inci ve yeşim taş gibi görünür. Sen kendi hayalinden tamamıyla geçip uzaklaşırsan, o vakit yeşim taşını inciden ayırt edebilirsin. Hazreti Ömer zamanında birisinin hayalini, yani kaşındaki beyaz kılı, Ramazan hilali sanması. Hazreti Ömer'in halife olduğu zamanlarda Ramazan ayı geldi. Birkaç kişi hilali, yani yeni ayı görmek için bir dağın tepesine çıktılar. Oruç ayının hilalini görüp kutlanmak, onu hayra yormak istiyorlardı. İçlerinden biri, "Ya Ömer, işte hilal şuracıkta," dedi. Hazreti Ömer yeni ayı gökte göremeyince, "O ay senin hayalinden meydana geldi. Yani senin hayalinde göründü. Yoksa ben gökyüzünü senden daha iyi görürüm. Ben tertemiz yeni ayı göremiyorum. Sen elini ıslat da başına sür. Ondan sonra yeni ay tarafına bak." O adam elini ıslattı, başına sürdü. Ayı göremedi. "Ey müminlerin emiri," dedi. "Ay yok, görünmez oldu." Hazreti Ömer, "Evet," dedi. "Kaşının bir kılı kıvrılmış, gözünün önüne gelmişti. O kıl sana bir vehim oku attı." Böylece kıvrılmış bir kıl onu şaşırttı da adamcağız "hilali gördüm" davasına kalkıştı. Kıvrılmış basit bir kıl gökyüzüne perde olursa, senin her uzvun, her cüzün eğri olunca halin nice olur. Doğrulara uy da vücudunun eğridiklerini düzelt. Ey doğru gidişli kişi, o işinden baş çekme. Teraziyi doğrultan da, eksik tarttığını meydana çıkaran da yine terazidir. Bir terazinin doğru mu yanlış mı tarttığını anlamak için o terazide tartılmış bir şeyi denenmiş başka bir terazi ile tartarlar. İkisi de denk olursa birinci terazinin doğru tarttığına inanılır. Herhangi bir kişi doğru olmayanlarla kendini ölçer. Onlarla dost olursa eksikliğe düşer. Aklı şaşırır kalır. Ey hak yolcusu, sen doğru bildiğin yolda yürü. İmansızlara karşı boyun eğme. Yabancılardan yüz çevir. Din düşmanı olanların başına kılıç ol. Sakın tilki gibi yaltaklanmaya kalkışma. Arslan ol, arslan. Hak yolunun yolcuları sevdikleri bir kimseyi nefsine uymuş, nefsani duygularına düşkün kişilerle dost olmuş görürlerse, gayretlerinden ötürü o kimseyi bırakıp giderler. Sen arslan ol. Nefsine hakim ol da dostlar seni terk etmesinler. Çünkü hak yolunun yabancıları olan o dikenler, hakikat bahçesinin gülleri olan hak ehlinin düşmanıdırlar. Ateşe üzerlik tohumu serper gibi o nefsine düşkün olan kurtların başlarına ateş saç. Çünkü o kurtlar gönülleri tertemiz, manaları Yusuf gibi güzel olan hak dostlarının düşmanıdırlar. İblis sana babasının canı, yani sevgili evladım der. Böylece o lanetlenmiş şeytan sözü ile seni kandırmak ister. Bu kara yüzlü vaktiyle babana da bu şeytanlığı yaptı. Hazreti Adem'i mat etti. Bu karga suratlı satranç tahtasının başında gayet çevik ve kurnazdır. Sen onun oyununa yarı uykulu gözlerle bakma, aldanırsın. Çünkü o seni aldatacak çok oyunlar bilir. Boğazına bir çöp gibi takılıp kalabilir. Onun çöpü boğazında yıllarca kalabilir. O çöp nedir? Mevki, mal ve mülk sevdası. Ey hak yolunda kararsız olan kişi! Mal çer çöptür ama sende sevdası oldukça da boğazında durur. Ağabey hayat içmene engel olur. Eğer düzenbaz, kurnaz bir kişi seni haktan alıkoyar, senin yolunu keser, malını çalarsa üzülme. Allah'a şükret. Bir yol kesiciyi başka bir yol kesici alıp götürmüş oluyor. tehlikeli bir düşmandan kurtulmuş sayılırsın. Bir yılancının başka bir yılancıdan yılan çalması. Bir hırsız bir yılancıdan bir yılan çaldı. Ahmaklığından onu ganimet saydı. Yılancı bir baş belasından, zehirli yılandan kurtuldu. Yılan da kendini çalanı inlete inlete öldürdü. Sonra yılanın sahibi hırsızın zehirlenip öldüğünü görünce, "Bizim yılan onu temizlemiş," dedi. "Canım onu bulmayı, yılanı ondan almayı istiyordu. Yılancıyı bulayım da yılanımı geri alayım diye dua ediyordum. Allah'a şükürler olsun ki o dua kabul edilmedi. Yılanımın çalınmasını ben ziyan sanıyordum. Halbuki o bana kâr oldu. Nice dualar vardır ki dua edenin aleyhinedir. Onun ziyanına ve helakine sebep olacak bu duaları pak ve mukaddes olan Allah kereminden, merhametinden dolayı kabul etmez." İsa aleyhisselamın yol arkadaşının ondan kemikleri diriltmesini istemesi. Ahmakın biri Hazreti İsa'yı yol arkadaşı oldu. O yolda yürürlerken derin bir çukur içinde kemikleri görünce, "Ey yol arkadaşım," dedi, "ölüleri diriltmek için okuduğun o mübarek, o yüce adı bana da öğret de ben de yararlı bir insan olayım, ben de ölülerin kemiklerini dirilteyim." Hazreti İsa, "Sus," dedi, "o iş senin yapacağın iş değildir. O ad senin nefeslerine, senin sözüne layık bir ad değildir. İsimi azamı okuyup ölü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, kullukta meleklerden daha anlayışlı bir kişi olmak gerek. İnsanın nefesinin pak ve göklerin emini olması için ömürler, yani uzun uzun zamanlar, çalışmalar gerek. Sen de sağ eline bir asa aldın ama senin elin nerede? Hazreti Musa'nın eli nerede?" Hazreti İsa'nın yol arkadaşı, "Benim o sırları okumak harcım değilse o mübarek adı sen oku," dedi. Hazreti İsa, "Ya Rabbi," dedi, "bu sırlar nedir? Bu ahmakın bu husustaki ısrarı nedendir? Nasıl oluyor da bu hasta adam kendi derdine düşmüyor? Nasıl oluyor da bu münasebetsiz adam kendi canı derdiyle uğraşmıyor? Bu aptal kişi kendi ölüsünü manen ölmüş olan gönlünü bırakmış da yabancı bir ölüye derman aramakta, onu diriltmeye uğraşmakta. Herkes kendi kaderini izler. Mutluluğunu kaybetmiş kişi mutluluğu değil de mutsuzluğu ararsa, o isteğinde şaşırarak başkalarının yolunda ektiği dikenin kendi ayağına battığını görür. Ey dünyada diken tohumu eken kişi, kendine gel kendine. Sakın ektiğin dikeni gül bahçesinde arama. Eğer o bahtsız eline bir gül alsa, o gül başkalarına diken olur. Bir dostun yanına gitse, onu yılan gibi sokar. O kötü kişi, muttakilerin, ariflerin kimyasının aksine zehir kimyasıdır, yılan kimyasıdır. Hazreti İsa o gencin dileğine uydu, kemiklere Allah'ın ismini okudu. Allah'ın hükmü, buyruğu da o ham adam için o kemikleri diriltti. Dirilen kemiklerin arasından siyah bir arslan sıçrayıp çıktı, adama bir pençe vurup öldürdü. Çabucak başını kopardı, ezdi, beynini akıttı, ceviz içi kadar bir beyni vardı. Aslında onun başı, içi yok bir ceviz gibiydi. Eğer onun beyni olsaydı, o kırılmakla, dökülmekle yalnız bedeni yok olurdu.